Dokuzuncu ayrım.
Ve bu bana çok kötü bir şeyler geldi mi başına diye korku veriyordu. Ama birkaç günde bir danışmanı arıyordum. O da bana Nick'in iyi ve başarılı olduğunu, programı bitirip eve döndüğünde yepyeni bir insan olacağını söylüyordu. Ben Nick'in eski halini de seviyordum. Ama bu neye mal olursa olsun, etrafındaki şeylerle başa çıkması, kendini iyi hissetmeye başlaması ve hayatını kontrol altına alması gerektiğini biliyordum. Programın sonlarına doğru danışmanı, Nick için yatılı bir okul düşünmem gerektiğini söyleyince cesaretim kırıldı. Programda başarılı olmasına rağmen, danışmana göre Nick henüz evde yaşamayı becerecek durumda değildi. Problemleriyle başa çıkana kadar bir ya da iki yıl özel bir okulda okumaya ihtiyacı vardı. Nick'in bir dikkat eksikliğinin had safhada olduğundan ve konsantrasyon probleminin zamanla arttığından emindik. Hala onu evde iyileştirebileceğimizi düşünüyordum ve içimdeki her şey onu göndermenin yanlış olduğunu haykırıyordu. O hala benim bebeğimdi. Danışmanın önerdiği tüm okullar evden uzaktı. Onu ziyaret etmemiz çok zordu. Evde bakmam gereken 5 küçük çocuğum vardı. Ve danışmanın önerdiği okullar Nick'in ziyaretçi kabul etmesi konusuna pek sıcak bakmıyorlardı. Bu danışman da ilk danışmanın önerdiği okullardan birini, hapishane gibi olanı önerdi. Ona Nick'in kötü bir çocuk değil, hasta bir çocuk olduğunu hatırlattım. Ama danışman bunun bir şeyi değiştirmeyeceğine, Nick'in evde ailesiyle yaşamayı artık beceremeyeceğinde ve onu kontrol edecek bir yapıya ihtiyaç duyduğunda ısrar etti. Bunu sanki Nick'i dikenli telden bir çitle saracaklarmış gibi söylemişti. Böylece Nick her zaman nefret ettiği şeylerle, toprak, tahta kuruları ve doğayla uğraşırken ben de yeniden okul aramaya koyulmuştum. Bunun için gerçekten çabalamasına rağmen danışman henüz bir okul bulamamıştı. Sonunda tanıdığım bir doktor uygulanabilir gibi görünen bir çözüm önerdi. Adını hiç duymadığım bir şehirde problemli çocuklar için küçük bir yatılı okuldu bu. Hafta sonları Nick'i ziyaret edebilecektik ve eğer gerektiği gibi davranırsa o da ara sıra eve gelebilecekti. Doktor bu okulu çok övdü. Bir arkadaşının okulu bildiğini ve memnun olduğunu söyledi. Bu arkadaşıyla konuştum ama duyduklarım hoşuma gitmedi. Okul çocuklar için bir hapishaneye, çocuklarıyla baş edemeyen, etmek istemeyen ya da ellerinden bir şey gelmeyen insanların çocuklarını gönderdikleri bir yere benziyordu. Doktorun arkadaşının şiddete başvuran bir oğlu vardı ve bu çocuk babasına birçok kez fiziksel olarak saldırmıştı. Nick böyle şeyler yapmıyordu. Sorunları vardı ama sinirini kendinden ve eşyalarından çıkarırdı. Fiziksel olarak başkasına saldırmazdı. Yine de gösterdiği tüm çabaların sonuçsuz kaldığı ortadaydı. Bu yüzden bu okulu denemeye karar verdim. Okulda kalan danışmanları ve her gün çocuklarıyla görüşen bir psikiyatrı vardı. Endişelerime rağmen çok iyi bir yer gibi görünüyordu. Bu arada Nick açık arazi programını bitirmek üzereydi. Eve gelmeden birkaç gün önce onunla telefonda konuşmama izin verdiler. Tek başına katıldığı bu program boyunca buna bir iki kez izin vermişlerdi. Ve Nick bunu yaparken de kendi güvenliği için haberi olmadan izlenmişti. İlk yardımı ve kalp masajını öğrenmiş, bir çocuğun hayatını kurtarmıştı. Sesi harika geliyordu. Bu da çekilen tüm sıkıntılara değerdi. Umut doluydu. Hayatına kaldığı yerden devam edeceği konusunda söz veriyordu. Bundan emindi. Tek istediği eve gelip bunu kanıtlamaktı. Ona özel çocukların gittiği yatılı bir okula gideceğini haberini verdim. Bunu söylerken kendimi eli baltalı bir katil gibi hissettim. Bu onu neredeyse öldürmüştü. Ağladı, yalvardı. Hangi okula gönderirsem göndereyim başarılı olacağına söz verdi. Ama yeniden yatılı okula gitmek istemiyordu. Ben de onun kadar ağladım ve bunu bir kez denemesi için ona yalvardım. Okula telefon açtıktan sonra kötü bir şekilde gribe yakalandım. Kalkıp okula kendim gitmek istedim. Ama John benim yerime gitmeyi teklif etti. Çoğunlukla Nick hakkındaki yaratıcı çözümlerde öncü ben olurdum. Ama bu kez görev John'a düşüyordu. Uçakla gitti ve okulun iyi bir yere benzediğini söyledi. John da benim gibi Nick'in orayı sevmesini umuyordu. Nick iki gün sonra eve gelecekti ve onu havaalanında karşılayacaktık. Birkaç saat beraber oturup onu seçtiğimiz okula gönderecektik. Program danışmanının tavsiyesi ve Nick'in birkaç saatliğine ya da bir iki günlüğüne eve gelmesinin yatılı okula gitmesini daha da zorlaştıracağını söylemesi üzerine Nick'in bizimle öğle yemeği yedikten sonra havaalanından okula gitmesine karar vermiştik. Nick'i yeniden görebilmek için beklediğim günler geçmek bilmiyordu. Ona dokunmak, onu kucaklamak, öpmek, hissetmek ve koklamak için sabırsızlanıyordu. O ormanda kaybettiğim yavrumdu ve onu bir an önce bulmak istiyordum. O benim bir parçamdı. Ondan ayrı olmak bana acı veriyordu. Aramızdaki bağı asla koparmadım. Bu bağ yıllar geçtikçe zayıflamadı. Aksine güçlendi. Diğer çocuklarımla da aramda böyle bir bağ var. Ama onlar daha sağlıklı olduklarından, zorunlu olduğumda onlardan uzak kalabiliyorum. Aklım onlarda kalmıyor. Oysa Nick söz konusu olduğunda bunu yapmakta zorlanıyorum. Programın son günlerinde ona yazdığım mektubu geçenlerde defterimin arasında buldum. 13 Ekim Salı 1992. Sevgili Nikiciğim, kelimeler kafam, kalbim ve dilim etrafında dönüp duruyor. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Bir günlük tutmayı düşündüm. İnsanların kaç kere seni özlediklerini söylediklerini saymak istedim. Bu sayı sayamayacağım kadar büyüdü. Kalbimin seninkine ulaşmasını isteyip durdum. Ve sonunda seni sessizce düşünmeye karar verdim. Aramıza zorla konan bu sessizlik dayanılmaz bir şeydi. Kafesteki bir aslan gibi geç saatlere kadar durmadan, acı çekerek, seni özleyerek, kalbim ve aklım seninle dolu bir halde evde dolaştım durdum. Beynimi sana bir an için olsun kapatmamın yolu yoktu. Kimse bir anne ile çocuğu arasındaki bu garip ama güçlü bağı anlayamaz. Senin için acı çekiyordum. Seni istiyordum. Yüzünü görmeye, sana dokunmaya, sarılmaya ve iyi olduğunu bilmeye ihtiyacım vardı. Aslında Zara'dan ya da Max'ten ayrı kaldığımda da bazen kendimi böyle kötü hissediyorum. Onları kontrol etmeye, iyi ve yakınlarda olduklarını bilmeye ihtiyaç duyuyorum. Sen de onlar gibi bana bağlısın. Bu asla kopmayacak olan bir bağ ve Tanrı'ya şükür sen asla benim gibi hissetmeyeceksin. Çünkü büyüyeceksin ve kendi hayatın olacak. Ama bu bağların zayıflaması ve daha mantıklı bir hal alması çok uzun zaman alıyor. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ve çok özledim. Günde yüzlerce kez odana giriyorum. Halının, lambanın ya da yastığının düzgün durmasına dikkat ediyorum. Dergilerin bile her an okunmaya hazır duruyor. Neler yaşadığını, içindeki acıyı, korkuyu, büyümenin, değişmenin ve hepimize acı veren şeyleri öğrenmenin ne kadar zor olduğunu asla tam olarak bilemeyeceğim. Hepimizin başa çıkması gereken sorunları var ve diğer insanlar bunun ne kadar zor olduğunu asla anlayamaz. Sanırım ben anlayabiliyorum. Anlamak istiyorum. Bunun için tüm kalbimle uğraşacağım. Ama bazen bunu beceremezsem, anlayamazsam, başarılı olamazsam, lütfen bana haber ver. Elinden geldiğince bana yardımcı ol. Ve eğer sonunda aptal olduğum ortaya çıkarsa beni affet. Böyle olmaması için gerçekten çabalayacağım. İlişkimizin iyi gitmesi için bilmem gereken şeyler varsa onları da söyle. Elimden geleni yapacağım Nick. Gerçekten bunu yapacağım. Söz veriyorum. Bu hepimiz için bir olgunlaşma süreci. Son 3,5 haftada 24 gün en zor ve en çok cesaret gerektiren şeyi başardın. Kaç saat ya da dakika olduğunu bilmek ister misin? Bunları sayabileceğimden eminim. Ama sen zaten saymışsındır tatlım. İnsan bildiğini sanır. Ama eğer orada değilse bilemez. Ben rahat bir yatakta yatarken, yalnızca biraz yiyecek veya sıcaklık için mücadele etmekle kalmayıp, duygusal yaşantını da yeniden düzenlemeye çalışmanın nasıl bir şey olduğunu tahmin edebilir miyim? Fiziksel olandan çok duygusal olarak yüzleşmen gereken şeye karşı korku ve hayranlıkla karışık bir saygı duyuyorum. Nick, ve orada yaptıklarından dolayı gurur duyuyorum. Seni oraya göndermenin ne kadar zor olduğunu ve bana ne kadar acı verdiğini tahmin edemezsin. Ama çaresizdim. Felakete doğru gittiğini gösteren bütün belirtilerin farkındaydım. Ama seni nasıl durduracağımı bilmiyordum. Tek korkum, tedavinin hastalıktan kötü olmasıydı. Ama eğer doğru seçimi yaptıysak, talihimiz dönecekti. Burada iddialı şeyler söyleyemem. O zamanlar en doğru görünen şeye sımsıkı tutunmuştum. Ama bu beni korkutuyordu. Babana da söylediğim gibi, eğer her şey yolunda giderse, seni oraya göndermem senin için yaptığım en doğru şey olacak. Eğer ters giden bir şey olursa, kendimi asla affetmem. Bana en çok acı veren şey, seninle 10 gün boyunca tek kelime konuşmamamız oldu. Bu arada benim geniş hayal gücüm Stephen King'i bile korkutacak kadar dehşetli senaryolarla meşguldü. Bıraksalar gerçekten inanılmaz şeyler üretebilirdim. Tanrı'ya şükür şimdi sen iyisin ve buna değdiğini düşünüyorsun. Yeniden denemenin senin için çok zor olduğunu biliyorum. Çok fazla düşünmüş, kendin, yaşamın ve çevrendekiler üzerine kafa yormuş olmalısın. Psikiyatrım uzun süre önce bana çok çalıştığımı ve uzun bir yol kat ettiğimi hatırlattı. Yaşantımdaki diğer insanlar bana ayak uyduramamışlardı. Etrafımdaki insanlardan çok fazla bir şey beklemememi söyledi. Onlar değişmemişlerdi. Ben değişmiştim. Bazen bu çok şaşırtıcı oluyor. Sen de öylesine yeni bir hayata başladın ve öyle çok yol kat ettin ki bizler sığ ve senin başarılarının karşısında küçük kalmış görünüyoruzdur herhalde. Kimileri bundan etkilenecek. Kimilerinin bundan haberi olmayacak. Kimileri bununla ilgilenmeyecek. Kimileri bundan etkilenmeyecek. Ve kimileri de senden daha fazlasını bekleyecek. Bu çok sinir bozucu. Sabırlı olmaya çalış. Yaptıkların için kendinle daima övün ve yükselmeye devam et. Hayatta her insan gibi sen de şunu anlayacaksın tatlım. İnsan asla tam anlamıyla zirvede olamıyor. Tam işinin bittiğini ve bir süre oturabileceği düşündüğü sırada hayat karşısına yeni bir uğraş çıkarıyor. Bunların çoğu acı dolu. Bazıları buna değiyor. Ama hayatın gerçeği bu. Bunlarla yüzleşmek ve problemleri çözmek zorundasın. Bunu yapmak için harika yeteneklerin var. Bunları kullanmaya, bunu yapmaya ve yaşamaya devam et. Artık gerçekten doğru yoldasın. Bundan %100 eminiz. Seni biraz kısıtlayacak olan geçici bir okula gitmenin üzücü olduğunu biliyorum. Ama bu da hayatın bir parçası. Kuralları biz koymuyoruz. Ne sen, ne baban, ne de ben bu yetkiye sahibiz. Nereye geldiğini ve neler yapmış olduğunu biliyoruz. Ama şimdi dünyada kendi adımlarını atmalısın ve bunu mutlaka başaracaksın. Gideceğin okul iyi bir yere benziyor. Eğer gerektiği gibi davranır, sana söylenenleri yaparsan ayrıcalıkların olacak. İzin alabileceksin. Burada San Quentin'den bahsetmiyoruz. Sana ceza verilen bir okulda okumana göz yumamazdım. Gideceğin okul böyle bir yer değil. Sevimli bir okul. Bunun büyümene ve özgürlüğüne doğru küçük bir adım olacağına inanıyorum. Burası aynı zamanda seni koruyan bir ağ da olacak. Kötü bir gününde ya da zayıf bir anda yaptığın tüm güzel şeylerden vazgeçseydim yazık olurdu. Bunun o kadar kötü olacağını sanmıyorum. Yanılırsam bana söylersin. İçimde her şeyin çok güzel olacağına dair bir his var. Kötü olduğunu düşünseydim seni o okula yazdırmazdım. Bunu hayatının ilginç bir bölümü olarak kabul et. Bu okul iki nokta arasında bir köprü gibi. Yolculuğun bir parçası. Gitmek istediğin yere ulaşmana yardım edecek. Orada ne kadar başarılı olursan, gideceğin yere o kadar çabuk gidersin. Bir gün tüm bunları düşünüp, bu kadar çok şeyi böyle kısa bir sürede öğrendiğin için ne kadar şanslı olduğunu fark edeceğine inanıyorum. Çoğu insan tüm hayatını ya da hayatının büyük bir kısmını bunun için harcıyor. Çoğu senin fark ettiklerini yaşlanana dek fark etmiyor bile. Bu vizyon, bu değişim, bu öğrenme süreci sana yaptıklarını gerçekleştirmene yardım eden insanlardan gerçek bir hediye. Bu aynı zamanda senden sana bir hediye. Çünkü bunu kendin için yapıyorsun. Ne yazık ki baban da ben de seninle ne kadar gurur duyduğumuzu yeterince sık söyleyemiyoruz. Yeni okulun senin için bir ceza değil. Bunu bilmeni istiyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunun hayattan beklentilerine bir basamak olduğuna inanıyorum. Özgürlük, ev, iyi değerler, iyi bir yaşam ve iyi bir okul. Toparlanmanı istiyorum. Yatılı okullardan bıktım. Onlardan hiçbir zaman hoşlanmadım. Asla da hoşlanmayacağım. Senin evde olmanı, mutfağımda sebzeli ve baharatlı yemek yapmanı ve sana odanı toplamanı hatırlatmayı isterdim. Varlığının heyecanını duymak istiyorum. Bunu herkes istiyor. Hepimizin, benim, babanın ve kardeşlerinin tek istediği şey, eve gelebilmek için hayatında gerekli olan noktaya ulaşman. Ulaştığını düşündüğünü biliyorum. Fakat okullar henüz böyle düşünmüyor. Haksız da sayılmazlar. Çünkü senin kafanın içini göremezler. Oranın ne kadar temiz olduğunu bilemezler. Seni özel bir ışığın prizine soksalar ve burnunu yeşile döndürseler, bu çok daha kolay olurdu. Ama bu durumda zamana, kanıta, nota ve mantıklı davranışlara ihtiyaçları var. Bu gerçekten anlamlı ve sen de bunu anlayacak kadar olgunsun. Bu aşamada evde olman hem senin için hem de bizim için gerginlik yaratabilirdi. Bu yüzden bir süre için böylesi daha iyi. Arkadaşlarının ve tüm dünyamızın yepyeni bir Nick'in doğduğunu anlaması zaman alacak. Bazıları eski Nick'le bağlantı kuracaklar ve bunu her seferinde kanıtlamak zorunda kalman omuzlarına ağır bir yük yükleyecek. Okulda bir süre çok rahat edebilirsin. İşler genellikle yolunda gider ve hep en doğrusu olur. Eğer son okulundan atılmak kendi deyiminle seni fiziksel ve ruhsal olarak hayatının kurtulduğu bir yere gönderdiyse, demek ki bu okulda geçirdiğin kısa zaman şimdiye kadar olan en iyi şeydi. İstersen daha sonra da yatılı okulda kalabilirsin. Bu sana bağlı. Ama ben seni evde görmeyi istiyorum. Seni felsefe yaparak biraz daha sıkacağım. Kilisedeki bir yazıdan. İlahi sevgi daima her insani ihtiyacı karşılamıştır ve karşılayacaktır. Benim için buradaki anahtar kelimeler daima, her ve insanidir. Bazen bazı ihtiyaçlarınızı karşılayacak demiyor, her ihtiyacınızı daima diyor. İnsani ihtiyaçlarınız diyor, yüce, ruhani ve dini ihtiyaçlarınız değil. İlahi sevgi daima her insani ihtiyacı karşılamıştır ve karşılayacaktır. Bazen bunu çok rahatlatıcı bulurum. Belki sen de böyle düşünürsün. Önemli olan tek şey seni ne kadar çok sevdiğimiz. Gerisi boş. Bazen hayat da boş. Gerçekten en önemlisi seni seviyor olmamız. Hem de nasıl seviyoruz. Belki 14 yaş için biraz fazla oldu ama şu son 3 haftada olgunlaştın. Büyümenin veya büyümüş olmanın bir parçası, her şeyin gelip geçici olduğunu, hiçbir zor ve kötü şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini fark etmektir. Umarım yeni okulunu sever, alışılmışın dışında ve eğlenceli bulursun. 40 çocukla ders çalışmanın, bir ağacın altında oturmanın ya da benzeri şeyler yapmanın eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Okulda her yıl kayak tatillerine ve ilkbahar tatilinde yabancı ülkelere gidiyorlarmış. Belki arazi programı gibi değil ama hayatında değerli bir zaman dilimi olarak umarım bunu seversin. Arazi programı gibi büyük bir macera değil, sadece gerçek yaşamda olduğu gibi yuvarlanıp gitmek gibi bir şey. Bundan hoşlanacağını ve eğleneceğini umuyorum. Ama eğer bazen sana saçma ya da sıkıcı gelen, seni sinirlendiren şeyler olursa dayanmaya çalış. Bu hayatının ya da lisenin sonuna kadar sürmeyecek. sadece sürmesi gerektiği kadar sürecek. Daha fazla değil. Bundan bir şeyler kazanmaya, bir şeyler öğrenmeye ve kendi yararına bir şeyler yapmaya bak. Kendini fazla zorlama. Bunu zevk için yaptığın bir şey olarak gör. Kısa bir süre sonra amacına ulaşacaksın. Rahat ol. Hiçbir okul, hiçbir yer, hiç kimse ya da hiçbir şey mükemmel değildir. Alex Haley'in dediği gibi, iyi olanı bul ve onu yücelt. Yiyecekler daha önce bulduğun yerlerdekinden iyi olmalı. İnan bana, hayatındaki zorluklar her rahatın, her işin, her sağlıklı dakikanın, her güzel, gözleri ışıl ışıl çocuğun ve her mutlu anın değerini bilmemi sağladı. Okulda öğreneceklerin sayesinde tüm bunların değerini daha iyi anlayacaksın. Orada yaptıklarının farkında olduğumu bilmeni istiyorum. Kimse büyük şeyler başarmadığını söylemiyor. Ama hayat tek bir dağ değildir. Hayat sıra dağlardan oluşur. Karate'deki renkli kuşaklar gibi. Sen orta renk kuşaklara eriştin ama hala alman gereken bir siyah kuşak var. Şimdi bu yoldasın. Seni seviyorum tatlım. Şimdi yatmaya gideceğim. Ve uyandığımda seni görmeme sadece birkaç saat kalmış olacak. Günde milyon kez senin ne yaptığını düşünmeye çalıştım. Uyuyor muydun? Yemek mi yiyordun? Yürüyor muydun? Düşünüyor muydun? O gece hep ayaktaydın. Bütün gece seni yüreğimde hissettim. Umarım şu an uyuyorsundur. Orayı bırakıp geri dönmek heyecan verici ve korkutucu olmalı. Başkalarının senin ve bizim için koyduğu kurallara göre yaşamaktan bıktım. Sen kendi adına güzel kurallar uygula da yeniden özgür olalım tatlım. Hayat bir büyüme sürecidir ve sen öyle büyüdün ki benim tatlı küçük ağacım, Tanrı seni hep sevsin ve korusun. Bunu yapacağını biliyorum zaten. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Tüm kalbim ve ruhumla, sevgili Nick, tüm sevgimle. Annen. Not. Telefonla arayıp bizi ne kadar özlediğini ve sevdiğini söylemen çok hoşuma gitti. Seni seviyorum. Ben onu özlerken ve beklerken o da günlük tutuyordu. Arazi programında yanından hiç ayırmadığı bir not defterine her şeyi yazmıştı. Onu kaybettikten sonra bu yazıyı günlüğünün arasından buldum. O sırada 14 yaşındaydı. İki kişiliğim var aslında. Biri iyi, diğeri kötü. Bütün istediğim şu anda hangisi olacağıma karar vermek ve öyle olmak. Hatta üçüncü bir kişiliğim daha var. Karar vermemi bekleyen, sabırsız. Birinci kişiliğim eve dönüp ailemin yanında olmak, iyi, sevecen olmak ve sevilmek istiyorum. Gerçekten istediğime karar verirsem bunu yapabileceğimi biliyorum. Buna inanıyorum. İkinci kişiliğim bir okula gitmek, kendi paramı ve hayatımı kazanmak ve uzağa gitmek istiyorum. Hayatımın geri kalanında geçmişe bakmadan eğleneceğim ve 25'imden önce öleceğim. Ama en azından eğlenmiş olacağım. Görevim, başkalarının hayatlarını değiştirebilmek. Dürüst, güvenilir ve ilgili biri olmak istiyorum. Başarmak istediğim her şeyi kendi kendime yapmak istiyorum. Ama her şeyi mahveden benim. Dikkatimi dağıtan her şeye ben kendim izin veriyorum. Kim olacağım? Güçlü olmak istiyorum. Şimdi bunu deniyorum. Babama muhtaç olarak yaşamak istemiyorum. Kendim olmak istiyorum. Sadece iyiyi kötüden ayırmak için değil, doğrusunu yapmak için de dürüst olmak istiyorum. Aileme gerçek sevgi ve ilgimi göstermek ve onların bir parçası olmak istiyorum. Sahte bir görüşümü yaşamak istemiyorum. İnsanların yeni ve gerçek beni görmelerini istiyorum. Bunu saklamak istemiyorum. İnsanların bana inanabileceklerini ve güvenebileceklerini bilmelerini istiyorum. Bu yüzden daha istikrarlı olmalıyım. İyi biri olmak istiyorum. Nick olmak istiyorum. Gerçekten de insanları üzmeyi sevmiyorum. İstemeden bunu yaptığımda büyük suçluluk duyuyorum. Bilerek yapsam da kendimi kötü hissediyorum. Ve bu yüzden de bunu elimden geldiğince az yapmaya çalışıyorum. Güvenilir ve sorumluluk sahibi biri olarak görülmek istiyorum. kendimden memnun olmak ve diğerlerinin de benden memnun olmasını sağlamak istiyorum. Büyük bir şeyler başardığımı ve bunun değiştiğimi kanıtladığını bilmek istiyorum. Artık eskiden olduğum insan değilim. Başladığım şeyi bitirdikten sonra mutlu olmak, kendime saygı duymak ve başkalarından da saygı görmek istiyorum. Anneme karşı bastırılamaz duygular besliyorum. Onu o kadar çok seviyorum ki bu canımı acıtıyor. Bunu ona söylüyorum ama gerçekten de bunun farkında mı bilmiyorum. Onu üzdüğümde suçluluk duygusu beni 5 kat daha fazla üzüyor. Bundan nefret ediyorum. Neler hissettiğimi ona nasıl göstereceğimi ya da nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ona bunu söylediğim için kendimi iyi hissediyorum. Ama bilmeden ya da bilerek onu üzecek bir şey yaptığımda kendimle ters düşmüşüm gibi geliyor bana. Onu koşulsuz bir sevgiyle seviyorum. Tıpkı onun da beni sevdiği gibi. Ama o bunun farkında mı bilmiyorum. Umarım farkındadır. Neyse ki bu program bana bunu söyleme ve sözümü tutma cesareti verecek. Bir oğlan çocuğu görüyorum, kafası karışık, yorgun. Çok değilse de biraz kızgın. Sanki biraz da üzgün. Acı çekiyor diye düşünüyorum. Beni seviyor, öyle umuyorum. İhtiyacı var bana. Fakat bunu söyleyemez. Söylemez. Anlamıyor beni. Belki ben onu anlamıyorum. Duygularını anlatmaya çalışıyor bana. Uğraşıyor, görüyorum. Fakat anlatamıyor. Bir oğlan çocuğu görüyorum. Çok tanıdık. Fakat dedim ya, hala bir oğlan çocuğu. Bugün öleceğimi bilsem, üzülmezdim. Daha çok hayal kırıklığı yaşardım. Hayatımı değiştirmek için bu programı uyguluyorum. Bunun için beni destekleyen arkadaşlarım, ailem var. Bu program, normal bir hayata geçmemde en son ve zor adım. Yarı yolda ölmem hayal kırıklığı olurdu. Aileme veda edemediğim ve onlara karşı sevgimi ifade edemediğim, arkadaşlarıma onlar hakkında gerçekten hissettiklerimi söyleme şansı bulamadığım için üzülürdüm. Ama asıl duygu hayal kırıklığı olurdu. Öldüğümde tehditler ya da azarlar olmadan kendi kendine yaşamayı becermiş, güçlü bir insan olarak hatırlanmak istiyorum. Olmak istediğim insan olarak hatırlanmak istiyorum. Olduğum gibi değil. Çok yönlü bir kişiliğim var. Ama asıl özlediğim ilgili bir insan olmamdır. Bana göre gerçek bir arkadaş, beni gerçekten seven ve benimle gerçekten ilgilenen biridir. Tıpkı benim de onun için yapacağım gibi. Benim için fedakarlık yapar. Güvenilir, inançlarımı ve düşüncelerimi paylaşabileceğim, sadakatsizlik ettiğimde de benim yanımda olacak biridir arkadaş. Gerçek bir arkadaş, ne olursa olsun beni terk etmeyen kişidir. Tıpkı benim gibi o da beni terk etmez, beni korur. Hiçbir şey beni bir arkadaşta bu özelliklerden vazgeçiremez. İnanıyorum ki gerçek bir arkadaşınızın sizden bir arkadaş olarak beklentilerini boşa çıkarmadıkça onu kaybetmezsiniz. Benim için geçerli olan kurallar senin için de geçerlidir diye düşünen biriyim ben. Sadece bir arkadaştan çok şey beklerim. Çünkü ben de yukarıda söylediklerimin hepsini, hatta daha fazlasını onun için yaparım. Bugün Nick'in bu yazılarını okuduğumda aklıma 2 şey geldi. Birincisi, o hastaydı. Onu kontrol etmeye çalışan öfkeli bir hastalığı vardı. O, kötü bir hastalığı olan iyi bir çocuktu. Genelde böyle çocuklar ve insanlar kötü çocuk muamelesi görürler. Ellerinde olmadan yaptıkları şeyler için cezalandırılırlar. Nick için çaresizce savaş verdim. Hasta olduğu için ceza çekmesini asla istemedim. Bu onun suçu değildi. Bu benim sorumluluğumdu ve onun hayatı boyunca bu sorumluluğuma sırtını dönmeyi reddettim. Böyle insanları bir yere kapatan, gözden uzak tutan, garip davranışları için onları cezalandıran ve kimsenin onları sevmediğini söyleyen yerlerden nefret ediyordum. Nick'i yeteri kadar sevmenin farklı bir sonuç vereceğine, ona yardım edeceğine ve hatta onu iyileştireceğine daima inandım. Belki bu onu iyileştirmedi ama Nick hayatında bir dakika bile ona olan sevgimizden şüphe duymadı. Bu ona benim hediyemdi. Ona gerçekten vermem gereken tek hediye. Yazılarını okurken beni etkileyen ikinci şey ise çok sayıda iyi arkadaşının olmasıydı. Sonunda tanıştığım, hala akşam yemeklerinde masamda gördüğüm, Nick'in beraber büyüdüğü, ilkokula birlikte gittiği arkadaşları. Nick de onlara çok bağlıydı. Çoğu Nick'in hayatından hiç çıkmadı. Yıllar geçtikçe Nick bunlara yenilerini ve yolunun kesiştiği özel insanları da ekledi.